Ayrım 2, sayfa 23. 15 Ekim 1913, Sandıkyan Okulu. Bugün okul hiç bitmeyecekmiş gibi geldi. Matematik her zamankinden daha da can sıkıcıydı. Çünkü dün gece geç yattım. Öyle yorgundum ki durmadan esnedim ve gözlerimi açık tutabilmek için olağanüstü çaba sarf ettim. Bu durumu fark eden matematik öğretmeni benim bütün gece uyumadan çalışıp bölme işlemini bir sanata dönüştürdüğüme karar verdi. Beni sınıfa bir gösteri yapmak üzere derse kaldırıp 674'ün 3 ile nasıl bölüneceğini sordu. Bu problemin nasıl çözülebileceği konusunda hiçbir fikrim yoktu. Yavaşça denklemi ters yüz ettim ve şeytanca işin içinden sıyrıldım. Bu işten kurtulabildiğim için kendimle gurur duyuyorum. Sandıkyan Kız Okulu, ablam Miranuş, kardeşim Liyavart ve benim her gün gittiğimiz okulun adıdır. Bugün müdür yardımcısı bir konuşma yaparak yeni yıl için İstanbul'a bir piyano sipariş ettiklerini ve piyanonun bana gelmek üzere yola çıkarıldığı haberini verdi. Bundan sonra 12 yaşından büyük olan bütün kız çocukları piyano ders alacaklar. Ders sözcüğünü duymak bile insanı hasta eder ama piyano sözcüğü kulağa ilginç geliyor. Babamın dediğine bakılırsa her şeyin bir iyi bir de kötü yanı varmış. Hiçbir şey hep kötü ya da hep iyi olamazmış. Bu konuyu merak ediyorum. Aslında erkek hizmetkarımız Mişo her gün okula gelip bizi alır ama bugün yok. Biz de kız kardeşlerim Miranuş ve Liyavart ile eve yürüdük. Liyavart 10 yaşındadır. Önlenemeyecek kadar çok konuşur. Miranuş ise 16 yaşında ama o hep kendi düşünce dünyasında kayıptır. Şehrin bahçeler bölgesi denen Aygestan'da üçümüzün de en çok sevdiği mevsim güzdür. Hemen bütün meyveler devşirilmiştir. Ağaçlarda bir iki armut unutulmuş olsa bile öyle yükseklerdedir ki yürütmek mümkün değildir. Ağaçlar yapraklarını döküyor. Yerler farklı şekil ve renkte kuru yapraklarla kaplı. Kırmızıdan turuncuya, sarıdan kahverengiye kadar tüm renkleri görmek olası. Bu yaprak sergisi bana rengarenk kilimleri hatırlatıyor. Bütün Aygestan'ın en sevdiğim binası olan İngiliz konsolosluğunun önünden geçtik. Konsolosluk, Kaçpolan Meydanı'na çok yakın olan Kaçpolan Caddesi'ndedir. Aygestan'ın en geniş caddesi olan Kaçpolan'ın tabanı Arnavut kaldırımı döşelidir. Yolun iki tarafında kaldırımların kenarında iki sıra halinde kavak ve meyve ağaçları vardır. İngiliz, Rus ve Pers konsoloslukları gibi önemli binaların hepsi Kaçpolan Caddesi'ndedir. İngiliz konsolosluğunun önündeki iki büyük veranda Kaçpolan Caddesi'ne açılır. Verandanın önünde toprak saksılar içinde güzel çiçekler buraya bir ev havası verir. İngiliz konsolosluğundan hemen sonra sağa döneriz. Nalbant Sokağı'ndan Noraşen Mahallesi'ne varırız. Bizim evimiz bu mahallededir. Noraşen Ermenice yeni yapı anlamına gelir. Aygestan'ın Ermeni mahallelerinden biridir. Urpat, Ermenice cuma anlamındadır. Çevrenin notu, deresi, Aygestan boyunca akar ama yılın bu mevsiminde öyle sessiz, sakin akar ki varlığını bile fark etmezsiniz. Binde bir de olsa böyle Mişo'nun bizi okuldan almaya gelmediği zamanlarda biz de yolumuzu uzatırız. Bir Mektup adlı kitapçının önünden geçtik. Bu dükkan Aygestan'ın tek kitapçısıdır ama şehirde başka iki kitapçı daha var. Bakırdan yapılmış kocaman bir kalem bu dükkanın kapısını süsler. Vitrindeki kitaplara baktık. Dükkanın sahibi Bay Zaven ayda bir kez yeni kitaplar getirtir. Eğer gelenler arasında roman varsa Miranuş anneme kendisine o kitaplardan almasını ister. Savaş ve Barış'ı Fransızcasından en az 10 kez okudu. Bana sorarsanız macera kitapları daha eğlenceli ama aynı zamanda Victor Hugo'nun Sefillerini de severim. Cosetto çok tatlıdır fakat ben Jean Valjean'ı tercih ederim. Çünkü o haksızlıklara karşı kendi yöntemlerini kullanarak savaşıyor. Bu nedenle ona hayranım. Genellikle Mişo yanımızda olduğunda okuldan eve yürümek 15 dakikamızı alır. Çünkü o sürekli acele etmemiz için bizi uyarır. Ama bugün biz bizeyiz. Meyve toplayıcıların gözlerinden kaçan bir iki armut bulmak umuduyla ağaçlara tırmandık. Dükkanların vitrinlerinden içeri baktık. Miranuş bu tür şeylerle hiç ilgilenmez. En sonunda eve vardığımızda bizi ilk karşılayanlar Tavi ve Tagi'dir. Bizi görünce çok mutlu olurlar. Ohannes ve Markar hemen kedilerin arkasındadırlar. Büyük anne Marina önünde önlüğüyle göründüğünde karşılama töreni bitmiş demektir. Arkasından büyük annemizin bize bıkmadan söylediği şeyler şunlardır. Hemen ellerinizi yüzünüzü yıkayın, sonra da üstünüzü değiştirip aşağıya inin. İkindi kahvaltısında yoğurt, lavaş ekmeği ve peynir var. Ben sobanın yanında köşede oturmayı çok severim. O köşe, hele de havalar soğumaya başladığında çok güzel ve ılıktır. Bazen akşam yemeği hazırlığı için anneme ve büyük anneme yardım ederim. Ama bugün dünden kalan harisayı yiyeceğiz. Yani bana ihtiyaç yok. Ben de odama gidip yeni boş zaman değerlendirme işimle ilgilenirim. Yani günlüğümü yazarım. Sarardı yapraklar, düştüler yerlere. Büyülü bir halı gibi renklerle. Dilerim rüzgar hiç esmesin, bu süslemeyi bozmasın. Dilerim kış hiç gelmesin, buraları donmasın. 19 Ekim 1913, Mişo. Ben kendimi bildim bileli, Mişo bizim aileyle beraber. Herkese yardım eder, hiçbir işten kaçınmaz. Herkesin Mişo'ya ihtiyacı vardır. O, anneme mutfakta yemek pişirirken ve ev temizliğinde yardım eder. Ama bu arada büyük anneme de yetişir. Ona da kışlık yiyecek hazırlanırken ve Marona, Ermenice kiler anlamına gelen bu sözcük kitaptaki aslı gibi bırakıldı. Çevirmenin notu. İstiflenirken el verir. Bu arada büyük baba değirmenlerini denetlemeye giderken ona eşlik eder. Tabii babama da yardım etmekten geri durmaz. Babam ahırda ya da üzüm bağında çalışırken Mişo hep yanındadır. Mişo kısa boylu, genizden gelen boğuk sesli bir adamdır. Kırkına geldiği halde hiç evlenmemiştir. Kürttür. Kürtçe bilir ama hemen hemen hiç kullanmaz. Mükemmel Ermenice konuşur. Biraz da Türkçe bilir. Hiç okula gitmemiştir. Okuması yazması yoktur. Buna karşın şehirdeki dükkanların adlarını hatasız okur. Bazen benden ona okuma yazma konusunda yardım etmemi ister. Ben de karşılığında ondan bana Kürtçe sözcükler öğretmesini isterim. Mişo'nun babası çobanmış. Her zamanki gibi o yazda büyük babamın koyunlarını dağa yaylaya otlatmaya çıkarmış. Mişo'nun annesi 6. çocuğunu doğururken ölmüş. Mişi o sırada 8 yaşındaymış ve çocukların en büyük olanıymış. Babası dağdan indiğinde büyük babamdan kendisi evleninceye kadar Mişi'ye göz kulak olmasını istemiş. Daha sonra gelip oğlunu alacağını söylemiş. Mişo'nun babasına ne olduğunu bilinmiyor. Çünkü bir daha haber alınamamış. Böylece Mişo da Kosparyan ailesinin kalıcı üyeleri arasında katılmış. Büyük babama çok bağlıydı. Büyük baba da Mişo'suz bir adım uzağa gitmezdi. Bize şöyle bir olay anlatılmıştı. Bir keresinde büyük baba Bitlis'ten geri dönerken Ermeni yolcuları soyan Kürt çapulcu haydutlar arabanın etrafını çevirmişler. Mişo o anda yiğitçe öne atılmış ve haydutlarla Kürtçe konuşup soyguna engel olmuş. Sağ salim eve döndüklerinde Mişo evde kahraman ilan edilmiş. O zamandan beri büyük baba her yere Mişo'yu yanına alarak gider. Mişo büyük babanın hizmetkarı olmasına rağmen Panos Ağa onu öz evladıymış gibi sever. Bu arada büyük babam ne zaman tesbihini kaybetse arayıp bulan hep Mişo'dur. Büyük babam bu çile tesbihinden hiç ayrılamaz. Tesbih tanelerini gün boyunca bir uçtan ötekine çeker durur. Taneleri hızlı hızlı çektiğinde büyük baba ya sıkıntılıdır ya da kızgın. Binde bir tesbihini koyduğu yeri hatırlamadığında ise ev halkına hayatı zindan eder. Tesbih bulununcaya kadar evde yaşam normale dönemez. 22 Ekim 1913, Güz Hasatı. Kış hazırlıkları nedeniyle Eylül ve Ekim aylarında yapılacak çok iş olur. Herkes karıncalar gibi oradan oraya koşuşturur. Kosparyanlar ve diğer Vanlılar işte bu nedenle kilerlerini doldurmak için çok sıkı çalışırlar. Bizimkiler Maran, evin altında Bodrum'da küçük bir yerdedir. Buraya oturma odasının köşesindeki tahta saplı kapıdan kapak inilir. Oradakiler de aile kışlık yiyeceğini istifler. Düzgün bir şekilde yan yana dizilmiş kuru lavaşlar yani ekmeğimiz temiz beyaz bezle örtülmüştür. Büyük annem lavaşın örtülmesine karşıdır. Ona göre lavaş hava almalıdır. Beyaz peynir tahtadan varillerde bekletilir. Diğer varillerde ise azıcık su ekleyerek pişirilmiş harika çorbalara dönüşen kurutulmuş yoğurt topakları vardır. Toprak küplerde yağın içinde yüzen pişmiş kuzu eti bulunur. Kışın bu etten ince parçalar kesilerek yemek yapılır. Fasulye, biber ya da patlıcan gibi kurutulmuş sebzelerden de kışın güzel çorbalar ve yemekler yapılır. Elma, incir, hurma, şeftali, kayısı ve üzüm gibi kuru meyveler, yemişler de yani benim en sevdiklerim tavandan sallandırılan beh torbalarda yeni yıl sofrasını süslemek için beklerler. Kilerin bir köşesinde Van Gölü'nde avlanan ve kurutulan tarek adlı balık durur. İpe dizilmiş pastırmalar, tavandan yan yana dizilmiş balıklar gibi sallanırlar. Kilerin ne zaman girseniz pastırmanın keskin kokusu burnunuza gıcıklar. Yeni yıldan kısa zaman sonra pastırmalar tükenir. Ama kilere sinen kokusu hiç yok olmaz. Bir de kilerin uzak bir köşesinde annemin kara gün gıdası istifi vardır. Kara gün gıdası tahta bir sandıkta gizlidir ve yaza kadar ellenmez. Ben bu kara gün yiyeceği meselesini tam olarak anlamış değilim. Büyükannemin pek net olmayan açıklamasına göre evden dışarı çıkarılmayan ve yiyecek almaya gidilemeyen güne kara gün denir. Öyle gerçek dışı bir açıklama ki hiç inandırıcı değil. Yani bunlar hep o yemek kutusunu ellemememiz için anlatılıyor sanırım. Annem kilerde düzensizliğe ve tahammül edemez. Her şey yerli yerinde olmalıdır. Oğlanların ve kedilerin bu kutsal gıda sarayına girmeleri yasaklanmıştır. Annem dört gözle kileri gözetimi kontrolü altında tutar. Hem yalnız kileri değil, her şeyi ve herkesin yaşamını da denetim altına almıştır. Kileri denetleme konusunda tamamıyla onun yanındayım ama diğer konularda hayır. Bodrum'daki kileri doldurmak günler, haftalar alır. Örneğin kışlık lavaş pişirmek oldukça zahmetli bir iştir. Buğday hasatı yapıldıktan sonra biçilen buğdaylar un elde edilmek için büyük babamın değirmenine götürülürler. Unun büyük bölümünü babam dükkanlara ve fırıncılara satar. Bir kısım un da büyük çuvallarla büyük babamın değirmeninden bizim eve getirilir. Sonra kadınlar hamur açarlar. Lavaş hamuru açılma aşamasındayken büyük anne parayla kadını yardımcı tutmaya karşıdır. O kadınlar lavaş hamurunun sırrını bilmezler der. Ben ondan lavaş hamurunun tarifini kaç kez istedim sanırım anlatmayacak. Oysa bana anlatsa, ben de kendi çocuklarıma anlatsam böylece bu sır bizim lavaşımızın tarifiyle yaşar. Hıh, bence bu tarifte sır mır yok. Anlatmazsa anlatmasın. Öte yanda lavaş mı var yani? Hamur kıvamını bulunca rahip diren kutsamaya gelir. Büyük anne işte bu aşamada yardımcı kadın tutar. Fırıncılar hamuru ince ince açarlar. Sonra da tonirin, tandır, yani lavaş pişirmek için hazırlanmış kuyu gibi toprak fırının sıcak duvarına yapıştırırlar. İlk lavaşlar fırından çıkmaya başladığında herkes fırıncıların etrafına toplanır. Tadına baktığınız en güzel şeyi hatırınıza getirin. Bu sıcak lavaş onun iki katı daha güzeldir. Hıyır hıyırdır, sıcaktır ve ağızda iki saniyede erir. Bir gün boyunca sabahtan gün batımına kadar kışlık lavaş pişirilir. Soğuduğunda ise annem ve Mişo lavaşları bodruma indirir. Kilerdeki yerinde istifleyip üstünü de bezle örterler. 25 Ekim 1913 Marina Büyükannenin Öyküleri. Günler giderek kısalıyor, havada soğuyor. Büyük anne Marina, yarın yağmur yağacak dedi. O bilir. Çünkü eklem ağrıları hava değişiminin habercisidir. Kulağa garip gelebilir ama ne zaman yağmur haberi verse doğru çıkıyor. Büyük annemin eklemlerine güvenim var. Büyük annem bir sürü acayip şey anlatır. Örneğin, yemeğini bitirmezsen evleneceğin insan çirkin olur. Gece ciklet çiğnersen ölü eti çiğnemiş olursun. Yatmadan önce saçlarını fırçalamazsan karabasan kötü rüya görürsün gibi. Veya tek sayı hapşırırsan iyi haber, çift sayı hapşırırsan kötü haber alacaksın. Yani çift sayı hapşırınca ne yapıp ne edip bir kez daha hapşırmak gerek. Hem bu sağlığının yerinde olduğunu gösterir. Rengin solar da sararırsan hemen havuzda yüzen bir balığa bak, o senin tenini onarır ve eski haline döndürür. Ya işte böyle. Daha neler neler. Büyük anne Marina'nın yapmayı en sevdiği şeylerden bir diğeri de rüya yorumlamaktır. Genellikle Miranuş'un rüyalarını yorumlar. Çünkü o hepimizden daha çok ve sık rüya görür. Rüyanda ayakkabı giyersen yolculuğa çıkacaksın. Kolların arasına bebek alırsan çok büyük, önemli haberler alacaksın. Çiğ et ve balık kötü haber demektir. Vesaire, vesaire, vesaire. Miranuş bu aralar rüyasında durmadan ayakkabı giyiyor ve kucağına bebek alıyormuş. Merak ediyorum, neden acaba? Sabahları büyük annem bizi okula göndermek için kalkar ve hep aynı şeyleri tekrarlar. Tanrı aşkına kalk, kalk, kalk diye bağırır. Sonra geç kaldın, geç kaldın, geç kaldın ile bağırmayı sürdürür. Tam 5 dakika sonra tüm uyarıları ineler. En sonunda da Tanrı aşkına uyan, neredeyse öğle yemeği vakti geldi. Bu son cümle her zaman etkilidir. Hemen yataktan fırlayıp aşağı koşarız. Yüzümüzü gözümüzü soğuk suyla yıkayıp ayılınca da daha okul vaktine çok zaman olduğunu fark ederiz. Büyük annem çok dindardır. Dua etmeyi unutanı ve Tanrı'nın adını olur olmaz yerde kullananları bağışlamaz. Konuşurken cümlelerinin çoğu Tanrı'nın hatırı için veya Tanrı aşkına diye başlar. Bir de babası, yani benim büyük babam Hay Ağa'yı tapınacak kadar çok sever. Hay Ermenice Ermeni anlamına gelir. Özel ad olarak kullanılır. Çevirmenin notu. Bu ad ona Kudüs'e gidip hacı olduktan sonra verilmiş. Bu nedenle büyük annem her fırsatta ona dua eder ve ailedeki tek gerçek Hristiyan'ın babası olduğunu söyler. Buna karşılık büyük anne annesi Meryem Hatun'dan söz etmekten hoşlanmaz. Hatun burada yaşlı kadınları betimlemek için kullanılan bir terimdir. Oysa Marina büyük annemin annesine herkes Meryem Paşa olarak ünlemiş çünkü o yiğit ve gözü pek davranışlarıyla efsane olmaya hak kazanmış biriymiş. Erkek gibi ata binermiş. Öyle öbür vanlı kadınlar gibi bir kerelik o da kiliseye gelin olmaya giderken bindikleri ağır aksak değil çok hızlı sürermiş atını. Aslında paşa erkeklere önemli kahramanlıklar yaptıklarında verilen bir ünvandır. Benim büyük büyük annem ise bu ünvanını erkek gibi ata binip onları çok hızlı sürdüğü için bir de atlara olan aşırı sevgisi nedeniyle almış. Bir de onun hakkında anlatılan bazı hikayeler var ama kimse ne kadarının gerçek olduğunu bilmiyor. O zamanlar kadınlar dükkanlara alışverişe gidemedikleri gibi öyle pazarlık filan da edemezlermiş. Kocası bir yıl sürecek olan hac yolculuğuna çıktığında Mahrem Paşa'nın aklına oldukça cesur bir fikir gelmiş. Kocasının elbiselerini giymiş, saçlarını bir erkek gibi kasketin içine toplamış ve pazara alışverişe gitmiş. Orada da sesini değiştirip, kalınlaştırıp erkek gibi konuşmuş. Bu davranış Vanlıların genel ölçülerine göre ağza alınmayacak derecede rezilce, müstehcen bir olay. Ama ben büyük annemle gurur duyuyorum. Büyük annem annesinden konuşmayı sevmez ama kız kardeşi Katik Hatun bize Mahrem Paşa'nın öykülerini anlatır. 29 Ekim 1913 Margos. Margos annemin kuzenidir. Annesi Panos büyük babamın en küçük kız kardeşiymiş. Ailece Argestan'da Karoyan mahallesinde otururlarmış. Bedros yani Margos'un babasının işi İstanbul'da olduğundan çoğu zaman evinden uzaktaymış. Annesi öldüğünde Margos 15 yaşındaymış. Bedros karısının cenazesine gelmiş, 1-2 hafta sonra da yeniden İstanbul'a dönmüş. Giderken de Panos ağaya erkek kolejinden mezun oluncaya kadar oğlu Margos'a göz kulak olmasını rica etmiş. Bir yıl sonra Pedros bana gelmiş ve evlenmek üzere olduğunu söylemiş. Evini satmış, Margos'u da alıp İstanbul'a gitmiş. Margos, Van'a tutku derecesinde bağlıymış. Van'daki Ermeni arkadaşlarıyla sürekli haberleşiyor ve bir gün Van'a dönmekten söz ediyormuş. Margos, İstanbul'da 3 yıl kimya okumuş, sonra Van'a dönmüş. Döner dönmez de Eremyan adlı Ermeni okulunda kimya öğretmenliğine başlamış. Bir ailesi ya da evi olmadığı için büyük babam ona evleninceye kadar bizimle oturmasını önermiş. Margos'un Van'dan kopamamasının bir başka nedeni daha vardı. Büyük anneme göre ailenin tek erkek evladıydı ve annesine çok bağlıydı. Annesinin ölümü delikanlıya şok etkisi yapmış ve yıllarca bu olayın etkisinden kurtulamamış. Annesinin ölümünün ardından ilk yıllar zamanının büyük bölümünü mezarlıkta annesinin kabristanında geçiriyormuş. Sık sık ortadan yok oluyormuş. İlk zamanlar kimse neler olduğunu anlayamamış ama daha sonra onun evden ve okuldan kaçıp mezarlığa annesinin kabristanına ziyaret etmeye gittiği ortaya çıkmış. Üvey anneyi hiç benimseyememiş ve bu nedenle babasından da uzaklaşmış. Babasının ısrarına karşın bir daha İstanbul'a gitmedi. Ben hatırlayamıyorum ama büyük annem diyor ki Margos açık kahverengi saçları, geniş alnı ve güçlü çene yapısıyla tıpkı annesine benziyormuş. Margos kelebekleri sever. İstanbul'da eğitim yaparken zoolojide okumuş. Vaspurgan bölgesinde Türkiye'nin kıyı bölgelerinde rastlananlardan daha fazla çeşit ve güzellikte kelebek varmış. Margos'un çok geniş bir kelebek ve güve kelebeği koleksiyonu var. Arada sırada kendisinde bulunmayan bir kelebek avlar. O gün Margos'un en mutlu olduğu günlerden biridir. Ahtamar Adası. Margos'un kelebek avlamak için en çok sevdiği yerlerin başında Ahtamar Adası ve Varak Dağları'nın etekleri gelir. Kelebekler bitkileri sever. Çiçekler hem onların gıdasıdır hem de oraya yumurtalarını bırakırlar. Sanırım bir de antik taşların ve kiliselerin orasında burasında konup dinlenmeyi seviyorlar. Ahtamar'da onlar için bol yer var. Kilisenin kapısı açıldığında içeri sızan ışık huzmesinde düzinelerle kelebeğin içeri doğru uçuştuğunu görürsünüz. Sanki ışık kelebekleri dansa davet ediyormuş gibi. Bazıları içeri, bazıları dışarı uçar. Kelebekler ışığı ve güneşi sever. Kiliseden içeri girdiklerinde karanlık onları dışarı püskürtür. Kelebeklerin bellekleri yok denecek kadar azdır. Dışarı çıktıklarında yeniden içeri girmeye çabalarlar. Bu oyunu defalarca izlemeye bayılırım. Lavanta, kekik, nane gibi yabani bitkilerin çiçekleri kelebekleri kendilerine çeker ve bu güzel yaratıkların oluşturduğu görüntü sizi saatlerce oyalayabilir. İncecik kanatları binlerce renkten oluşmuştur. Aynı zamanda başlarının iki yanında gözleri, bir çift duyargaları, antenleri, göğüsleri ve karınları var. Kelebek avının en sevmediğim yanı Margos iğnesini kelebeğin göğsüne batırdığı an. Çünkü bir anda neşe dolu bir böcekten hiç kimsenin kullanmayacağı bir mücevher oluşturulur. Bir keresinde Margos'u uyardım ama böyle yaparak onları öldürüyorsun. Beni şöyle yanıtladı. Hayır, asıl şimdi sonsuza kadar yaşayacaklar. Hem artık hiç kimse onları ezemez, düşmanları onları yutamaz. Zavallı kelebeklerin ne çok düşmanı var. örümcekler, kuşlar, kurbağalar, kertenkeleler ve daha başkaları. Onlar için çok üzülüyorum. Margoz, kelebek avlarken çok dikkatlidir. Böceğin kanatları çok incedir. Dikkat edilmezse hemen kırılır. Tabii kanatlar da renklerini kaybeder. Margoz onları yakalar yakalamaz önce hemen büyüteçle inceler. Onun zooloji kitabında adlarından söz edilen yüzlerce kelebek türü var. O da kitapta kelebeğin adını bulur. Kelebekler Lepidoptera ailesine aittir. Bunu bana Margoz söyledi. Bu ad kelebeğin soyadıdır. Daha sonra adını bulmak gerekir. Elindeki kitaplarda adı var olmayan bir kelebek avlayı umut eder. Böyle bir olay olursa yeni bir kelebek türü keşfetmiş olacak. Margoz kelebek avına giderken yanına sık sık beni, ablam Miranuş'u ve Araksi'yi alır. Yalnız bir koşulu vardır. Kelebek avlarken ona yardım edilmeyecek. Biz de Margoz'u rahat bırakır, bol bol çiçek toplar, sonra da onlardan güzel buketler, çelenkler oluştururuz. Miranuş zaten kelebeklerle hiç ilgilenmez. Onun bütün yaptığı papatya toplayıp, taç yapraklarını birer birer kopararak seviyor, sevmiyor diye söylenerek etrafta gezinmektir. Bu da onun boş zaman eğlencesi herhalde. Araksi de arada bir bu oyuna katılır ama bir şey söylediğini duymadım. Aslında Margoz Ahtamar'a giderken hemen her zaman bizleri yanına alır. Ahtamar, Van Gölü'nün en geniş ve büyük adasıdır. Vanalik'i çok severiz. Ermenice Vanalik, Van Gölü anlamına gelir. Burada kitapta aslık gibi bırakıldı. Çevrenin notu. Vanlıların da söylediği gibi bu göl görebileceğiniz en güzel göllerden biridir. Suları açık maviden koyu laciverte renk değiştirir. Esinti olduğunda suyun yüzünde küçük dalgalar oluşur. Bunlar önce kıyılara çarpar, sonra hemen geri dönerler. Efsaneye göre Van Gölü'nde Vişap adlı bir ejderha, dragon yaşarmış. İşte göldeki esinti onun soluk alıp verişiymiş. Ejderha kızdığında esinti fırtınaya dönüşürmüş. Yine efsaneye göre eski Ermeni tanrılarından Vahakan bir keresinde suya atlayıp Vişap'ı güneşin içine kadar sürüklemiş. Vişap orada yanmış, kül olmuş, suya düşmüş. Ama suya düşen küllerden yeniden ejderha olmuş. Fırtınalı rüzgarlara bu nedenle Vişap, Kami Dragon rüzgarları denir. Kami, Ermenice rüzgar anlamındadır. Çevrenin notu. Büyük annem Vişap'ın öyküsünü anlatmayı sever ama Ohannes öyle korktu ki o günden beri evimizde Vişap adı yasaklandı. Yazın çevre köylerde yaşayan çocuklar göle yüzmeye gelirler. Köylü kadınlar gölde çamaşır yıkarlar. Balıkçılar Van Gölü'nde yaşamayı beceren yegane balık olan Tarek balığı avına çıkarlar. Su öyle tuzlu ve serttir ki burada balıkların yaşayamaması hiç de şaşırılacak bir şey değil. Tarek ise nehirlerin Van Gölü'ne karıştığı odaklarda yaşar. Çünkü o noktalarda su daha az sert ve tuzludur. Su buz gibi olsa da göl hiç donmaz. Tuzlu oluşu nedeniyle yüzmek çok kolaydır. Ben çocukken Van Gölü'nde yüzmeyi alışkanlık haline getirmiştim. Şimdi büyüdüğüm için gölde yüzmem yasaklandı. Önerilmez, hoş görülmez. Aslında canım suya atlayıp Ahtamar Adası'na kadar yüzmek istiyor. Oysa biz adaya gitmek için sandala biniyoruz. Ahtamar, adını çok acıklı bir öyküden almış. Adada Tamar adlı çok güzel bir kız yaşarmış. Adanın yakınlarındaki bir köyde yaşayan bir delikanlıya aşıkmış. Her gece elinde bir kandille delikanlıya yol gösterir, onun adaya yüzmesini beklermiş. Köyde yaşayan erkeklerin arasında Tamar'ı beğenen ve onunla evlenmek isteyenler çokmuş. Fırtınalı bir gece hırs ve kıskançlıkla feneri söndürmüşler. Genç adam fırtınalı suda yolunu bulamamış, boğulmuş. Boğulurken de ah Tamar diye inliyormuş. Tamar bu acıya dayanamamış ve üzüntüden ölmüş. Delikanlının ağzından dökülen sözler karanlığın içinde yankılanmış. Böylece adanın adı Ahtamar olmuş. Adada Kutsal Haç Kilisesi adlı çok güzel bir kilise vardır. Burada birkaç keşiş yaşar. Ermeni kralı Gagik bir şehir kurmuş. Merkezine de kiliseyi inşa etmiş. Şehir yıkılmış ama pembe kum taşından yapılan Kutsal Haç Kilisesi asırlara göğüs gererek gururla varlığını sürdürmeyi başarmış. Kilisenin ön cephesindeki kabartmada Kral Gagik I Hazreti İsa'ya kilisenin maketini sunarken görülmektedir. Kilisenin dış duvarlarını kuşatan pek çok kabartma vardır. Meryem'i kucağında çocuk İsa ile gösteren kabartma benim favorimdir. En çok sevdiğim. Taştan kazınmış olmasına karşın öyle bir bakışı vardır ki asırlardır görenlerin içine ruhuna işler. Ben ona ne zaman baksam içimden benimle mi konuşuyorsun diye sormak gelir. Diğer kabartmaların arasında ise pek çok kral, prens, rahip, baş rahip hatta Adem ile Havva'yı bile görebilirsiniz. Vahşi hayvan kabartmalarına gelince Bunlar arasında kurtlar, yaban kedileri, boğalar, develer, geyikler, ayıların yanı sıra koç kafalı kartal, köpek kafalı balık gibi mitolojik, efsanevi yaratıklar var. Bir de taştan oyularak yapılmış üzüm salkımı çelenkleri, nar kabartmaları bu güzel kilisenin dış duvar süslemelerini oluşturur. Kral Gagik ve kilisenin mimarı Manuel'in akıllarından ne çok şey geçiyormuş. Ne zaman oraya gitsem her seferinde yeni bir kabartma keşfediyorum. Van şehri ve Van gölünün çevresindeki yerleşim yerleri de içlerinde olmak üzere Vasbrogan bölgesinin her tarafı kilise doludur. Vasbrogan prenslerin toprağı anlamına gelir. Bu aynı zamanda Ermenistan kralı Gagik I'nin yönettiği toprakların da adıydı. Van ve Vasbrogan tarih boyunca birçok kez Perslerin, Türklerin ve Rusların idaresine geçmiştir. Ermeniler farklı yönetimler altında yaşasalar bile dillerini, onurlarını, geleneklerini korudular. Kilise yapmayı da aralıksız sürdürdüler. Kilise Ermeniler için çok önemlidir, çok şey ifade eder. Bazen evlerini yapmadan kilise yaptıkları olmuştur. Bazı Ermeni kiliseleri Ahtamar adasındaki kutsal haç gibi çok büyük, bazıları da Aygestan ve çevre köylerde olduğu gibi daha küçüktürler. Büyük babama göre kilisenin boyutu yapıldığı dönemde başta bulunan Ermeni kralının gücünü gösterirmiş. Kral Gagik I çok güçlüymüş. Kutsal haç kilisenin yanı sıra daha başka pek çok kilise inşa ettirmiş. Margos'un bizi kelebek avına götürdüğü günler doğa ve tarih bana esin kaynağı oluyor. Bir zamanlar su, suyla iç içeydi. Aralarında başka bir şey yoktu. Tanrı araya gökyüzünü soktu. Dalgalar, dalgalar coştu. Yuppi, hurra dedi sular. Özgürüm, yuvarlanır köpürürüm. Hey, bana bakın, kartal gibi havalanırım. Yukarıda sular memnun, yağmur inmeli aşağıya. Bulutlar mutlu yola çıktılar, gerek yok kaş çatmaya. Margos kelebekleri, Miranuş çiçekleri, ben ise Van Gölü'nü seviyorum.